Süleyman'ın meselleri 30. bölümde, 24'ten 28'e olan kesimde 4 değişik hayvan türü, küçük, akıllı, hikmetçe davranan 4 değişik hayvandan söz ediliyordu. Evet, üçünü halletmiştik bir şekilde ama zaman her zaman olduğu gibi yeterli değildi. Konuyu bitiremedik. Bugün kaldığım yerden tabii ki devam etmeye çalışacağım. Bugün yine eksiğiz. Haftaya yine bir şekilde bir şekilde devam etmek gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bu dördüncü hayvan bazı tercümelerde kertenkele olarak geçiyor. Bazı tercümelerde de örümcek olarak geçiyor. Şimdi ben sadece kertenkeleleri alıp size anlatmak istemiyorum. Acaba örümcek olarak tercüme edildiğinde Tanrı peki örümcek hakkında bize bir şey söylemiyor mu diye sorabilirsiniz diye biraz örümcekler üzerinde de araştırma yapmıştım. Örümcekler ve kertenkeleler ikisi üzerinde de zaman dahilinde onların ikisi üzerinde konuşmayı düşünüyorum sevgili kardeşler. Ama bugün geçen hafta yaptığım üzerinde durduğum hayvan hangisiydi? Çekirgelerdi değil mi? O çekirgelerle ilgili son bir iki düşünce vardı. Onu da tam olarak tamamlayamadım, bitiremedim zamandan dolayı. Onun için geçen haftaki konuşmayı zaten Bülent'le Eylem de burada yoktular değil mi? Onlar için de belki çok iyi olur. Çok fazla belki detaylara girmeden onu da böyle kısa bir şekilde özetlemek istiyorum. Belki bir soru soraraktan başlayabiliriz. Çekirge, biliyorsunuz her hayvanın öne çıkan özelliği vardı. Çekirgenin öne çıkan özelliği neydi? Kutsal kitaptaki ayete göre okuduğumuz ayete göre 27. ayete göre orada çekirgenin öne çıkan özelliği neydi sevgili kardeşler? Teamwork değil mi? Çekirgenin kralı yoktu. Önderi olmayan bir hayvan türüydü. Ama bölük bölük ilerliyorlardı. Bunun öne çıkan en büyük özelliği birlikte teamwork dediğimiz yani bir bütünlük içerisinde, uyum içerisinde aynı hedefe, aynı amaç için mücadele eden, koşan yaratıklar olması. Demek ki bu hayvanlara baktığımız zaman çekirge tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Yani zavallı, belki yakalanmaya müsait, eli iki parmak arasında ezilmeye müsait bir yaratık konumunda. Ama bir grup içerisinde hareket ettiklerinde önüne ekin türü ne olursa olsun, tahıl türü ne olursa olsun, yeşillik türü ne olursa olsun, hepsini müthiş bir şekilde grup içerisinde yiyip bitiriyor. Ve dedik ki Amerika'da bu gerçekleşti. Bir bölgede şu anda aklımda değil. Geçen hafta herhalde söylemiştim. Yaklaşık 20 ton değil 20 bin ton ekini bir günde yiyip bitirebilme gücüne sahip. Nasıl? Bir bütünlük içerisinde hareket ettiklerinde, grup içerisinde hareket ettiklerinde. Çıkıştan okumuştum. Biliyorsunuz İsrail halkını gitmesine izin vermeyen Firavun'a Tanrı çok güzel bir şekilde cezalandırmıştı onu kendine getirmek amacıyla. Çıkış 10. bölüm 15. ayette toprağın üzerine öyle kapladılar ki diyor. Çıkış 10 ayet 15'te ülke kapkara kesildi. Bütün bitkileri dolunun zarar veremediği ağaçta kalan meyvelerin hepsini yediler. Mısır'ın hiçbir yerinde ne ağaçlarda ne de kırdaki bitkilerde yeşillik kalmadı diyor. Demek ki güç nereden geliyor? Güç bütünlük içerisinde, uyum içerisinde hareket etmekten geliyor. Demek ki eğer biz kendi kafamız doğrultusunda başa buyruk, o beraberlikten uzak, başa buyruk bir şekilde hareket etmeye çalışırsak ne yapıyoruz? Güçsüz düşüyoruz. Güçten düşüyoruz sevgili kardeşler. Eğer uyum içerisinde güçle donatılmak istiyorsak birlikte bütünlük içerisinde hareket etmemiz gerekiyor dedim ve Türkçe'de büyüklerimizin söylediği bir ifadeyle desteklemiştim. Ne demiştik? Birlikten kuvvet doğar diye bir sözle desteklemiştim. Bunun da örneğini inşaatta arkadaşla beraber taşıdığım o tuğlalardan örnek vermiştim. Birlikte ben dört, o beş tane, ben dört, belki o beş ya da ben beş, belki o dört, toplam belki on tane, sekiz on tane tuğla taşıyorduk. Ama gücümüzü, güçlerimizi birleştirdiğimizde bir tahta üzerine koyduk tuğlaları. 30'a yakın, 27-28 yanlış hatırlamıyorsam, 27-28 tane tuğlayı birlikte taşıma imkanı bulduk sevgili kardeşler. Demek ki birlikten kuvvet doğuyor. Bir de Nehemiya'dan örnek vermiştik. Nehemiya biliyorsunuz Yeruşalim'in yıkılan duvarlarını onarmak için ne yaptı Nehemiya? Tek başına oturdu, diz çöktü, dua etti Rabbin önünde ve kendi başına bir şekilde yapabildiğinin en iyisini yapma girişimi içerisine girdi. Değil mi? Ve bu şekilde duvarın istenilen yüksekliğe ulaşmasına katkı sağlamış oldu. Değil mi kardeşler? Değil mi? Sami zaten kaşıyla itiyor böyle. Yani orada ne görmüştük? Orada bir birlikte. Ve isimleri dedik hani Almanca'da 3. bölümde, Türkçe'de 4. bölümde, Nehemiya 4. bölüm 6. ayette, Almanca'da 3. bölüm 38. ayette çok net bir şekilde bize ifade ediliyordu. Her bir kişinin ismi ayrı ayrı veriliyor. Hepsine Nehemiya görev verdi ve hepsi canla başla aynı amaç için uğraştılar, emek verdiler. Sonuçta ne diyordu? Bakın ayete, 4. bölüm 6. ayet Nehemiya, yarı yüksekliğe kadar surru tamamladık. Nedenini açıklıyor. Nasıl tamamladılar surru? İstenilen yüksekliğe getirebildiler. Çünkü herkes canla başla çalışıyorlardı. Bu gerçekten çok çok önemli sevgili kardeşler. Bu ayeti de bir şekilde bu kısmını, altını çizmenizi sizden rica ediyorum. Demek ki birlik içerisinde atılan adımlar onların başarı elde etmelerini sağladı. Musa da bir başka örnekti. Musa'dan da örnek vermiştik. Musa da Amaleklerle aşağıda Yeşu savaşırken, onun öğrencisi Yeşu savaşırken Musa da ne yapıyordu dağın tepesinde? Onun için dua ediyordu. Ve nasıl dua ediyordu? Eller yukarıda, onun için dua ediyordu. Yorulduğunda elleri aşağı düşüyordu Musa'nın ve aşağıda Yeşu savaşı kaybediyordu. Ama ne zaman eller yukarı kalktığında, dua etmeye başladığında Yeşu Amaleklere karşı üstünlük sağlıyordu. Ve baktık ki evet, Yeşu için Musa gerekliydi. Ama öbür taraftan Musa'nın da yalnız olmadığını gördük. Musa'nın yanında da kim vardı? Hur ve Harun. Kardeşi Harun, değil mi? Biri bir sağdan öbürü soldan, iki elini yukarı kaldırdılar ve sonuç onları nereye götürdü? Zafere götürdü, zafere ulaştırdı sevgili kardeşler. Ve günümüzün modern dünyasında bu güçlerin birleşerek çalışmayı ifade eden bir ifade kullanmıştım, bir kelime kullanmıştım. Hatırlayanınız var mı onu? Hiyerarşi, sinonim, o eş anlamlı, eş anlamlı. Sinerji. Sinonim eş anlamlı oluyor. Yani bir kelimenin, şimdi hatırlamak var, bir de anımsamak var ya, onlar sinonim oluyor. Ya hatırlamak, anımsamak aynı şeyler ama eş anlamlı sözcüklere sinonim oluyor. Evet. Bu sinerjiyi nasıl açıklamıştık Özlem? Tabii. Değil mi? Türkçe'de sinerjiye görevdeşlik diyorduk. Hani arkadaşlık, vatandaş dediğimizde, hani nasıl aynı vatandan gelenlere vatandaş, arkadan seni destekleyen, yanında olana arkadaş diyorsak, bu da görevdeş. Yani farklı görevlerin bir araya getirilerek aynı amaç doğrultusunda, aynı hedef doğrultusunda birlikte bütünlük içerisinde çalışmak anlamında. Formüle dönüştürdük bunu. Size bak sindire sindire bunu öğretmeye çalışıyorum ha. Hatta bunu sorduğumda önümüzdeki hafta ne öğrenmiştik diye Allah aşkına bir şeyler söyleyin artık yani, değil mi? Değil mi? Üçtür. Değil mi? Matematikte 1 artı 1 eşittir 3 demiştik. Yani bu neyi gösteriyordu? İki ayrı kişinin bir kişinin yaptığı, ortaya koyduğu sonuç ile diğer ikinci kişinin yaptığı, elde ettiği sonucu birleştirdiğinizde sinerjide bu iki katına çıktığını, pardon iki katına değil, iki kattan çok daha fazla olduğunun altını çizmiştim. Değil mi? Yani şöyle aynı tuğlalardan örnek verdiğimiz gibi, değil mi? Yani normalde biz aslında 8-10 tuğla taşımamız gerekiyordu. Ama biz 30'a yakın tuğla taşıdık. Demek ki güçler birleştirildiğinde. Güçler. Yani senin gücün benim gücümle birleştiği zaman. Benim gücüm Sami'nin gücüyle birleştiği zaman ne oluyor? İkimizin birleşik güç o iki kattan çok daha yukarıda bir güç elde etmiş oluyoruz. İşte biz buna sinerji görevdeşlik adını veriyoruz sevgili kardeşler. Evet. Ve aynı zamanda şunu da özellikle altını çizdim. İnsan kendini kesinlikle dış dünyadan koparmış, tek başına yaşayan varlık değil demiştim. Değil mi? İnsan sosyal bir varlık. Değil mi? Sosyal bir varlık olduğu için bu kişi, örneğin ben bekarlığı seçebilirim. Hayatım bekar bir şekilde devam edebilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama bekar olup bu demek değildir ki ben kendimi insanlardan soyutlayıp kendi kabuğuma çekilmeye başladığım zaman o zaman tehlike başlıyor. Bunun altını çizmiştim. Yani insanın doğası buna müsait değil. İnsan yalnız yaratılan bir varlık değil sevgili kardeşler. Onun için sosyal bir varlık. O açıdan Tanrı da dedik ki bunu bu şekilde görmüş olduğundan Adem'in yalnız olması iyi değildir dedi ve yanına Havva'yı bir destekçi, bir yardımcı olaraktan yaratması gerekiyordu sevgili kardeşler. Bu nedenle birlikte birbirimize destek vererekten ilerlememiz gerektiğini altını çizdim. Neden? Çünkü biz dedim ben ve senden çok daha büyüktür. Doğru mu? Diyebilir miyiz? Ben ve senden daha büyüktür biz. Bunu lütfen içimize sindirelim ve şu ifadeyi söyledim. Eğer bu doğruysa bizler de o zaman ben ve benim, sen ve senin ayrımcılığından kopacağız. Biz ve bizim bütünleşmesine ilişkimiz dönüşmesi gerekiyor. Yani ben ve senden kurtulup ben ve biz bütünleşmesine doğru bir ilerleme söz konusu olması lazım sevgili kardeşler. Eğer bu birlikteliği net bir şekilde görmek istiyorsak, takım biz olmuşsa başarı kesinlikle vardır. Evet, Efesler 4. bölümden bir ayet destekledik. 16. ayet ne diyordu? Bu ayeti ben ezberlemenizi istiyorum kardeşler. Bunu ben bu sabah tekrar okuyordum Efesler kesiminden. Bu ayeti önümüzdeki hafta size soracağım. Bir kez kardeşten bunu ezbere söylemenizi rica ediyorum. Çok önemli. Yani bizim bu birlikteliğimizin önemini net bir şekilde vurgulayan, açıklayan bir ayet. Bunu lütfen ezberlemenizi sizden rica ediyorum. 4:16. Oku. Fear 16. Evet.
Onun önderliğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor.
Tamam. Büyüyüp sevgide gelişmesi neye bağlı? Onun önderliğinde, o doğru.
Her bedenin ve her eklemin kenetlenmesi.
Tabii. her bedenin, her eklemin düzenli. Bu çok düzenli sözü çok önemli. Yani sen eğer çalışıyorsun ama yeterince değilsin, pasifsin. Sami ya da ben ya da hacı. Yani biz hepimiz aynı oranda aslında çalışmamız gerekiyor. Yani eğer bir bedensek, bütünlük içerisinde çalışırsak, o zaman bu beden sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilir. İki ayet daha bununla desteklemiştim. Süleyman'ın meseleleri 27. bölüm 17. ayette. Demir demiri biler, insanda insanı. Demir demiri biliyor, insanda insanı. Demek ki insanın insana ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Benim Sami'ye ihtiyacım var. Sami'nin de Özlem'e ihtiyacı var. Özlem'in de Hacı'ya ihtiyacı var. Bu çok önemli bir şey. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Ve ikinci ayet yine aynı. Vaiz kitabında bunu görüyoruz. Yine Süleyman, Hikmetli Süleyman. Ne diyordu? Dördüncü bölümde. Vaiz dördüncü bölüm, dokuzuncu ayet. Vaiz 4, ayet 9. İki kişi... İki kişi bir kişiden iyidir. İki kişi, Vaiz 4, ayet 9. İki kişi bir kişiden iyidir. Çünkü emekleri ne diyor? İyi karşılık alırlar. Demek ki iyi, verimli, dolu dolu karşılık almak istiyorsak, bütünlük içerisinde, uyum içerisinde, aynı amaç doğrultusunda hareket etmemiz, emek vermemiz gerekiyor. Evet, burayı da noktalamıştık, noktayı koymuştuk. Sevgili kardeşler, çok çok ayetler okuduk ama onların hepsini okumuyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dedik, evet, bütünlük içinde emek verdikçe, adımlarımızı uyum içerisinde, aynı hedef yönünde, dikkat edin, uyum içerisinde, aynı amaca, aynı hedefe yönelik biçimde attıkça karşılığını dolu dolu fazlasıyla alacağımızın güvencesi bize Rabbin sözüyle hamdolsun veriliyor. İşte sinerji olarak ifade ettiğim birleşik güç, bir arada hareket ettikçe, güçler birleştirildikçe, güçler bir araya getirildikçe gerçekleşiyor, yerine geliyor sevgili kardeşler. Demek ki biz eğer bu noktada hareket edersek, verdiğin emek hiçbir zaman boşa gitmeyecek. Verdiğin emek, yerine getirdiğin sorumluluk, görev hiçbir şekilde değerli kardeşler boşa gitmiş olmayacaktır. Bunun gerçekten altını önemli çizmek istiyorum. Onun için Rabbimiz gerçekten İsa Mesih'in 12 öğrencisi vardı. Onların yaşamlarına baktığımız zaman onları öne çıkaran en büyük özelliklerinden bir tanesi de başa bağımlı ve birbirleri arasında tam bir uyum içerisinde ne yaptılar? Hareket ettiler. Sonuç ne oldu? Dünyanın gidişatını bile değiştirdiler. Bakın, 12 kişi, bu büyük bir rakam değil. Biz 18-20 kişiyiz. Tamam, bu topluluğun sayısal olaraktan çoğalmasını gönlüm çok istiyor. Hepimizin yüreği atıyor bu konuda. Rab daha fazla canlar buraya getirsin. Ama bakın, biz aslında bu güç ile, var olan güç ile, biz tam uyum içerisinde bu güçlerimizi birleştirirsek, biz burada, bu Sindelfingen'de 12 bin olduğunu söylemişlerdi 8-10 sene önce. Bilmem şimdi kaç milyon şimdi. Türk'ün arasında, bizim dilimizi konuşan diyelim insanlar arasında o sinerjiyi net bir şekilde tecrübe edebiliriz, görebiliriz, yaşayabiliriz. Sevgili kardeşler, bakın bunun da en güzel yolu nedir? Kitap masası çok güzel bir fırsat. Bak, tarihler belirlendi. Belki onu ileride Sami bize tekrar bildirir. Bakın, gerçekten söylüyorum. Hepiniz birer defa da olsa katıldınız. Yani bunu yaşadınız. Onun güzelliğini ve siz hepinizden duydum. Ben diyorum ki, gelin, her birinize ihtiyaç var o kitap masasında. Oradaki hizmetin bir parçası olmaya çalışın. Gücünüzü oraya koyun. Emin olun, oradaki koyduğunuz güç size bereket olaraktan geri dönecek. Topluluğumuza bereket olarak geri dönecek. Ben sizi iştahlandırıyorum. Bakın, aslında benim yani o kitap masasından gitmeme hiç gerek yok. Ben sadece bazen Sami benim nasıl koştuğumu biliyor da o açıdan diyor ki Recep abi sen niye genç gelmene gerek yok falan. Haklı. Ama ben diyorum ki yanınızda olmak istiyorum size destek olmak açısından. Ve mutlaka da kardeşlere bir teşvik oluyor. Orada görünmek bile. Ben yani hazırlığını ben yapmıyorum. Kardeşler yapıyor, kardeşler taşıyor her şeyi. Ben zaten kendim dün de kitap masasındaydım. Dün biraz hava yumuşaktı, güzeldi. Çok güzel konuşmalar oldu. Ve yine bir belki şimdi konunun şeyi ama dua etmeniz açısından söyleyeyim. Bir Berlin'li bir aileyle tanıştım. Berlin'de oturan bir Türk ailesiyle iş Stuttgart'ta bulduğu için burada 7-8 aydır burada çalışıyor. Kendisiyle güzel ayaküstü sohbet yaparken bir baktım karısı geldi. Karısı gelince baktım başörtülü, bayağı böyle türbanlı. O zaman biraz böyle Allah dedim tamam herhalde kaya birazcık sert bir kaya. Tam ceviz kabuğuna denk geldik. Ama baktım ki o hiç sessiz. Adam uyum içerisinde çok güzel bir sohbet oldu. Bana ben çünkü kendisi buradaki işi bittiği için Berlin'e dönecek. Belki 3-5 ay orada kalacak. Tekrar buraya gelecek herhalde büyük bir olasılıkla. Öyle düşünüyorum. Bana e-mail adresini verdi. E-mail adresini verdi ki ben ona bizim oradaki Marcos ve oradaki grubun en azından belki Türk kardeşlerin değil ama Marcos zaten sorun değil Alman olduğu için. Onun telefon numarasını vereceğim. Onunla ilişki kursun. Belki Rab o verdiğim kitapçığı da okuyaraktan belki Marcos'la kuracağı ilişki, buraya geldiğinde belki bizlerle kuracağı ilişki aracılığıyla onu da belki kazanmak mümkün olur. Sevgili kardeşler, bu kişi için de ismi Oğuz. Onun için de lütfen dua edin, Rab onun da yüreğini hazırlasın değerli kardeşler. Evet, Rabbimiz bunu öğrencilerle birlikte başardı. Ama bakın, İsa Mesih görevini tamamladıktan sonra 3 yıllık hizmeti bitirdikten sonra hizmet devam etti mi? O göğe alındıktan sonra biliyorsun hizmetini bitirdi. Göğe alındı Rabbimiz. Hizmet durdu mu? Hizmet durmadı değil mi? Bakıyoruz ki İsa Mesih göğe alındıktan sonra öğrenciler 12 öğrenci yine aynı beraberlik içerisinde, aynı uyum içerisinde hizmete devam ettiler. Ve onların hizmeti büyük bir ürün getirdi. Büyük bir bereket getirdi. Doğru mu? Büyük bir ürün getirdi, büyük bir bereket getirdi sevgili kardeşler. Onun için şunu söyleyelim. Belki evet Rab onları fiziken onların yanında değildi. Ama ruhen ruhuyla onlara destek oluyordu. Ama öbür taraftan da öğrenciler aynı uyumu beraber birliktelik içerisinde devam ettirdiler sevgili kardeşler. Bunu da net bir şekilde söylemek istiyorum. Örneğin ilk vaazı kim yaptı? Vaaz etme sorumluluğunu kim aldı? İlk vaaz kimdendi öğrencilerden? Tamam Petrus'tu tabii. Acabası değil. Habercilerin 3. bölümde ilk o dehşetli vaazı yaptı değil mi? İlk hani o vaaz etme sorumluluğunu Petrus yüklendi. Peki ki ilk kilise çobanı kimdi? Yakup. Yakup. Bu sorumluluğu Yakup üstlendi. Peki. Yanlışlık yapmadıkça doğruyu öğrenmemiz mümkün değil. Onun için daha çok çalışmamız lazım. Hiç kendini suçlama. Acı. Peki. Gelecekle ilgili peygamberlikte bulunan, gelecekle ilgili açıklamada bulunan kimdi? Kim üstlendi bunu? Tanrı esiniyle vahiy kitabını. Tabii İsa'dan sonraki öğrencilerin birliktelik içerisinde nasıl uyum içerisinde olduklarını vurgulamak için bu örnekleri veriyorum. Kimdi? Söyle cesaretle. Yanlış da olsa söyle. Ağzında söyledin işte bak. Evet söylesene. Tabii söyle. Yuhanna tabii ki vahiy. Değil mi? Tanrı eşine Yuhanna kalem aldı. Demek ki Yuhanna'nın sorumluluğunu Petrus yüklenmeye çalışmadı. Öbürünü sonra öbürü yüklenmeye çalışmadı. Hepsi ne yaptı? Sorumluluklar, farklı farklı sorumluluklar üstlendiler, yüklendiler ve aynı hizmet, aynı amaçta birleştiler değerli kardeşler. Ama dediğim gibi görevler farklıydı, sorumluluklar farklıydı ama aynı Rab'be hizmetti. Aynı Rab için hizmet ettiler. Onun için Korintoslara yazılan birinci mektupta herhalde 12. bölüm olacak. Yanılmıyorsam. Birinci Korintoslara'dan birinci mektup 12. bölüm. Yanılmıyorsam. Bir dakika. 4'ten 6'ya kadar olan kesim. O mu olabilir? Bir dakika. Her neyse ben bölümü... Evet çeşitli armağanlar vardır ama ruh birdir diyor değil mi? Doğru değil mi? Tamam 4-6 değil mi? Ne diyor? Çeşitli ruhsal armağanlar vardır ama ruh birdir. Çeşitli görevler vardır ama Rab birdir. Çeşitli etkinlikler vardır ama herkes de hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır diyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Topluluğu oluşturan birey başarı elde ettiğinde yani ben bir başarı elde ediyorsam ya da Sami bir başarı elde ediyorsa ya da ne bileyim Bülent bir başarı elde ediyorsa ya da Özlem bir başarı elde ediyorsa bu başarı ondan kaynaklanan nedenden dolayı değil. Bir, bizim verdiğimiz destek ve Rabbimizin kutsal ruhuyla verdiği destek aracılığıyla o birey başarı elde ediyor. Anlatabiliyor muyum sevgili kardeşler? Demek ki topluluk gelişebilmesi, büyüyebilmesi, etkinliğini sürdürebilmesi için her bir birey bütünlük içerisinde kutsal ruhun yönetiminde kalarak Rabbin desteğiyle uyum içerisinde hareket etmesi gerekiyor ki hem bireyler başarı elde etsin hem de o bireyler aracılığıyla topluluk olması gereken noktaya gelebilsin. Değerli kardeşler, bunu yine açıkça söylemek istiyorum. Önceden de vurguladığım gibi birlik varsa çekişme olur mu birlik içerisinde? Eğer bir bütünlük varsa, uyum içerisinde çalışıyorsak çekişme olabilir mi? O zaman birlikte çalışırsak çekişme olmayacaktır. Birlikte hareket edersek küsme de olmayacaktır. Birlikte hareket edersek alınma hiç olmayacaktır. Eğer alınıyorsam, eğer küsüyorsam, eğer sevgili kardeşler çekişiyorsam emin olun o birliktelik o birlikteliğin sağlıklı olduğunu ben söyleyemem. Bir eksiklik olduğu kesin. Bunu açıkça söylemek istiyorum sizlere. Evet. Bu biliyorsunuz başlangıçta dedim ya hayvanlar alemini çok seviyorum ve televizyon ekranlarından büyük bir hayranlıkla izliyorum. Ve bu birlikteliği çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Çekirgelerde görüyoruz bunu ama bir hayvanda daha görüyoruz. Kazlarda. Kazlarda bu birlikteliği net bir şekilde, yaban kazlarında bu birlikteliği çok net bir şekilde... ben onları gerçekten büyük bir heyecanla izledim televizyonda. VDR televizyonunda onları büyük bir hayranlıkla izledim. Çok müthiş derecede bizim ders çıkartabileceğimiz, yani ben kendi kendime sakın beni yanlış anlamayın. Bazen dedim ki ulan Recep kazlar kadar bile olamıyorsun ben. Kazlar kadar bile olamıyorsun diyorum. Şimdi uzmanlar ne yapıyorsunuz biliyor, ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu kazlar koydukları hedefe bir uçuş mesafesi var. O uçuş mesafesini rahat bir şekilde uçabilmek için bir biçimde uçmaları gerekiyor ki o hedefe belirledikleri zaman içerisinde ulaşabilsinler. Hiç bilen var mı? Nasıl uçmaları gerekiyor bu kazlar? V şeklinde. V şeklinde uçuyorlar. Ve önde bir tane önder var. Önde uçan kaz kanat çırparken bir hava akımı oluşturuyor. Ekstradan bir hava akımı oluşturuyor. Ve onun arkasındaki kaz onun arkasındaki kaz o öndeki kazın oluşturduğu hava akımından yararlanıyor. Daha fazla güç harcamasına engel oluyor. O hava akımı arkasındaki kazın daha rahat uçmasını sağlıyor. Öbür kaz da onun arkasındaki kaza bir hava akımı oluşturuyorlar ve birlikte kanat çırparaktan oluşturdukları hava akımıyla o mesafeyi %70 oranında arttırıyorlar sevgili kardeşler. Dikkat edin. %70 oranında hemen hemen söyleyebiliriz ki tek başlarına gidecekleri yolu grup halindeyken neredeyse ikiye katlıyorlar. Dikkat edin. Tek başına uçsa o kadar uçamaz. Ama grup halinde uçtukları için o birbirlerine sağladıkları destekle, hava akımıyla aynı karıncaların o hava molekülü bırakıyordu ya gıdayı bulmak için. Aynı şekilde kazlar da bıraktıkları o hava akımıyla çok rahat bir şekilde mesafeyi iki katına aşağı yukarı çıkartabiliyorlar. Grup içerisindeyken ve aralarındaki o beraberlik, birliktelik, uyum o kadar harika ki o başta uçan kaz, yani V'yi oluşturanın başta bir tane kaz uçuyor. O hava akımından yararlanabiliyor mu? Aa, çünkü önde kaz yok. Ne yapıyor? Yoruluyor. Yorulunca ne yapıyor biliyor musunuz? En arkaya geçiyor. Dinlenmek için. Ya bak gerçekten harika. Tanrı hayvanlarla konuşuyor. Bakın. En arkaya geçiyor, dinleniyor. Bazen benim de böyle arkaya geçip dinlenmeye ihtiyacı duyuyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için bazen hani Sami burada vaaz etmesi gerekiyor. Değil mi? Ya da Andreas'ı çağırıyoruz. Andreas gelip burada vaaz ediyor. Değil mi? Değil mi? Bak arkaya geçiyor ve görevi öbürü alıyor. Tamam mı? Öbürü dinleniyor, o alıyor. O şimdi başlıyor aynı şekilde ve bu şekilde her biri de aynı oranda yoruluyor. Aynı oranda çalışıyor. Burayı ders olarak alın. Bakın, bedende ne dedik? Bir organ. Bir organ. Ya da bir hücre diyelim. Bir hücre. Fazla çalıştığı zaman büyüyor. Büyüdüğü zaman tümör diyoruz. Yani kanserojik bir şey oluşuyor. Bir hücre oluşuyor orada ve bedenin kansere dönüşmesini sağlıyor. Demek ki eğer ben çalış arkadan bir destek yoksa diyelim ya da hacı çalış arkadan ona bir destek yoksa evlilik hayatı içerisinde de böyle. Kadın çalışsın erkeğin bir desteği yoksa ya da erkek çalışsın kadının erkeğine bir desteği yoksa o evde biz yoktur, bensem vardır. O zaman o aile ilişkisi sağlıklı devam edemez. Bakın birlikte uçuyorlar bunlar grup halinde. Mesafeyi iki katına çıkartıyorlar. Ve aynı oranda çalışmış oluyorlar. Ve biliyor musunuz bir güzel yönleri daha var bunların. Örneğin öndeki şey yani geçti. Belirli hızda uçması lazım. Sallıyor. Yani biraz böyle işi asmaya çalışıyor diyelim. Ne yapıyorlar? Arka kaza. Kalk kalk kalk diye bağırıyorlar. Bağırıyorlar ona hadi yürü. Yani yavaş uçuyorsun. Gaza bas. Şeyini veriyorlar. Modunu veriyorlar. Ve o da hızlanmak zorunda kalıyor. Ve beni çok duygulandırdı. Bir tanesi avcı tarafından ya da bir nedenden dolayı yere düşüyor, uçamıyor, kalıyor. Gruptan iki kişi onun yanına iniyor. Gruptan ayrılıp iki kişi yanına iniyor. O hayvan ölene kadar orada duruyor. Ya da kendini toparlayana kadar. Birlikteliğe bakın ya. Uyuma bakın. Birbirinizin yükünü taşıyın diyoruz ya Galatyalılar 6. bölümde. Ve o iki kasona ne yapıyor? Tek başlarına uçabilirler mi o mesafeyi? Uçamazlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Grubu, başka grubu bekliyorlar. Başka bir grup geliyor ve o gruba katılıyorlar. O grupla beraber uçmaya devam ediyorlar. Başka daha ne olsun sevgili kardeşler? Uyum içerisinde, beraberlik içerisinde müthiş bir şekilde istenilen hedefe ulaşmayı başarıyor bu kazlar sevgili kardeşler. İşte onun için ben hep vurguluyorum. Topluluğun bir arada olmanın, birlikte hareket etmenin ve içeride söylüyorum, toplantıları terk etmemenin, aksatmamanın işte önemi buradan kaynaklanıyor. Birbirimize ihtiyacımız var. Bu koşuyu sağlıklı bir şekilde götürmek istiyorsak eğer, o hedefe ulaşmak istiyorsak, bütünlük içerisinde birbirimizi kucaklayacağız. O arkamızdan gelen kardeşlere o hava akımını doğru bir şekilde vermeye, onun elinden tutmaya devam edeceğiz değerli kardeşler. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Bizler bir araya geldiğimizde teşvik oluyoruz sevgili kardeşler. Bir araya geldiğimizde teselli buluyoruz. Ve teşvik ve teselli ne yapıyor? Bize hız veriyor biliyor musunuz? Benim sizin teşviğinize ihtiyacım var. Özlem'in de teşviğe ihtiyacı var. Eyleminde, Hacı'nın da, hepimizin, her birimizin birbirimizin teşviğine ihtiyacı var. Teşvik ve bu beraberlik bize hız veriyor. Tıpkı kazlara verilen o hız gibi. Birbirimize gelin, birbirimize olağanüstü o hava akımını yaratmaya devam edelim. Bu yüklendiğimiz sorumluluğu bütünlük içerisinde yerine getirmeye gayret edelim. Ne dedik 4.16'da? Efesler 4.16'da bu ayeti ezberleyeceğiz dedik. Ne demiştik? Onun önderliğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyenin düzenli işleyişiyle sevgide büyüyüp gelişiyor. Hedefe ulaşabilmemizin koşulu bu sevgili kardeşler. Birlikte aynı oranda çalışmamız lazım. Hizmet etmemiz lazım. Ne dedik? Demir, demiri bileliyor. İnsan da insanı bileliyor. Birbirimizi bileylemeye, birbirimize destek olmaya, birbirimizin yükünü taşımaya gayret edelim, özen gösterelim. Ve emin olun sevgili kardeşler, göreceksiniz ki topluluk daha sağlıklı olacak. Ve o koştuğumuz hizmet alanı bize zor gelmeyecek. Bütünlük içerisinde hareket ettiğimiz için. Belki yüreklerimizi eğelim. Yüreklerimizi eğelim sevgili kardeşler. Durumumuza bakalım. Hangi yönde aksaklığımız var? Hangi yönde zayıfız? Hangimizin desteğe ihtiyacı var? Onu bu sessiz, sakin zaman süresi içerisinde gözden geçirelim. Dua edelim ve hafta içerisinde dua etmeye devam edelim. Rabbin desteğine ihtiyacımız var ama birbirimizin desteğine de ihtiyaç var. Sami yine her zaman yaptığı gibi duayla kapatır ama 30 saniye sakince kalalım. Bir şeyler söylemek isteyen varsa duasında söyleyebilir. Hiç çekinmeden ama Sami duayla kapatacak değerli kardeşler.